Ayrım 6.
İnsanlığın yaratılışını anlatan ilk efsaneleri bu küre hikayesini aklımızda tutarak incelesek, okullarımızda başlangıçta yalnız yer ve gök bulunduğunu ve yeryüzünün boş, çorak olduğunu öğrenmiştik. Ama karanlıkta bir ışık parıldamaktaydı ve hayatın başlaması için emir bu ışıktan gelmişti. Dünyanın yaratılışının açıklanmasındaki her şey kesinlikle mantıklıdır. Evrendeki uzun uzay yolculuğu sırasında elbette ki ışık yoktu, her yer kapkaranlıktı. Ancak uzay aracının gezegene inmesinden sonra ışık vardı. Gündüz ve geceyi o zaman yaşayan bilinmeyen akıllı yaratıklar, yolculuklarının hedefinde kendilerine verilen emre uyarak hayatı başlattılar ve zekanın ortaya çıkmasını sağladılar. Bilinen hemen hemen bütün yaratılış efsanelerinde başlangıçtan beri var olan emrin ışıktan geldiği gerçeği tekrarlanır. Polinezya adalarında ilk beyaz adamlar gelmezden çok önce zengin bir sözlü gelenek vardı. Seçkin bir rahip topluluğu eski felsefi ve astronomik bilgilerden bir tek sözün bile değişmemesine çabalardı. Ancak Batı uygarlığı ve Hristiyan misyonerler asıl nüfusun sahip olduğu zengin geleneği öldürdüler. 1930 yılında dünyanın en zengin Polinezya koleksiyonunun bulunduğu Honolulu Bishop Müzesi iki araştırma grubunu adalara gönderdi. Gidenlerin amacı Batı sömürgeciliğinin elinden kurtulmayı başarmış şarkıları ve yerlilerin soy bilimini korumaktı. Yıllar sonra Thor Heyerdahl'la birlikte Kontiki salında Pasifik'i geçmiş olan İsveçli bilgin Bent Daniels'ın eşiyle birlikte Güney Denizi adalarından bazılarına giderek adalıların bilincinde hala canlı olan gelenekleri kağıda geçirdi. Daniels'ın Büyük Okyanus'ta Tahiti'nin 450 deniz mili kuzeydoğusundaki Tuamotu takım adaları arasındaki küçük Rarorua adasında Teo Ate Pange adında yaşlı bir bilge tanıdı. İsveçli bilgin bu rahibin halkının tarihini nasıl plak gibi aktardığını anlatır. Rahibin aktardıkları çok şaşırtıcıdır. Başlangıçta ne karanlık ne ışık, ne kara ne deniz, ne güneş ne gök, yalnız boş uzay vardı. Her şey büyük, sessiz bir boşluktu. Hesapsız yıllar geçti. Anlatım daha doğru olabilir mi? Uzayın neye benzediğini bizlere kesinlikle hiçbir teknik bilgisi olmayan, Hindistan cevizi ve balıkla beslenen, peştemal sarılmış ilkel bir adam mı anlatacak? Bakalım Teo Ate Pange başka neler diyor. Sonra boşluk hareketlendi ve Po'ya dönüştü. Her şey hala karanlık, çok karanlıktı. Sonra Po'nun kendisi dönmeye başladı. Güneş sistemine geldik mi? Gezegenlerin yörünge alanına girdik mi? Boşluk hareketlendi. Karanlık hala hüküm sürüyordu. Burada Po denilen bir küre belirdi ve dönmeye başladı. Yeni garip güçler iş başındaydı. Gece değişiyordu. Şimdi de gezegenin çekimi iş başında. Yeni garip güçler. Artık atmosfere giriyoruz. Ortalık gün gibi aydınlanıyor. Yeni madde kum gibiydi. Kum yukarı doğru büyüyen sağlam yer oldu. Sonunda dünya ana, papa kendini açıkladı ve dışarıya yayıldı ve koca bir ülke oldu. Sonra insanlar geniş toprak parçasına vardılar. Ancak yukarı doğru büyüyen, yukarılardan gelen kişinin edineceği izlenimdir bu. Yeryüzüne varmalarından önce kum gibi maddeleri aşmaları gerekmişti. Bu uzay gemisini saran havanın geminin yüzeyine yaptığı güçlü sürtünme etkisinin bir başka anlatımı mıydı? Teo Ate Pange şöyle devam ediyor. Bitkiler, hayvanlar ve suda balıklar vardı ve onlar çoğalıyorlardı. Tek eksik insandı. Sonra Tangaloa, ilk atamız olan tilkiyi yarattı. Bu yaratılış efsanesini asla unutmamalıyız. Popol Vuh'ta bir başka öykü vardır. İnsanlığın şafağının yüce yazılarından Jordan olan ve gizli kitap niteliğini taşıyan bu kitap, Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki Atilan Gölü dolaylarında yaşayan Büyük Maya ailesinden Kuiçi Kızılderililerinin kutsal yazısıdır. Kitabın geniş yaratılış efsanesi insanın ancak kısmen bu dünyadan köklendiğini, tanrıların ilk akıl ihsan edilmiş varlıkları yarattıklarını fakat başarısız örnekleri yok ettiklerini ve dünyadaki görevlerini yerine getirince göğün kalbi olan Dabavile, karanlıkta görenin yanına döndüklerini ileri sürer. Kuichi Kızılderililerinin taş küreklerde yaşayan ve taştan çıkan tanrılar kavramına sıkı sıkıya bağlı olmalarının nedeni bu mudur? Bu kabilenin Popol Vuh'ta anlatılan top oyunlu dinsel törenlerinin kökü yaratılış efsanesinde midir? Top oyunu kozmik ve büyüleyici bir ayin ya da yıldızlara uçuşun simgesi, sembol midir? Kuramımı güçlendiren yaratılış öyküleri içinde Çip Çalar'ın yani adamlar efsanesi gerçekten ilginçtir. Bu insanların 1538'de İspanyollar tarafından bulunan tarihsel yerleşme merkezleri Kolombiya platosunun doğusundadır. İspanyol tarihçisi Pedro Simon, Çip Çalar'ın efsanesini Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales adlı yapıtında anlatır. Geceydi. Hala dünyadan bir şeyler vardı. Işık, bir şey evine kapatılmıştı ve ondan çıkıyordu. Bu bir şey evi Chimini Gagua idi ve ışık çıksın diye ışığı saklıyordu. Işığın parlaklığında şeyler beliriyorlardı. Çevirmenler ve yorumcular için bir şey evi sözüne doğru dürüst bir karşılık bulmanın ne kadar zor olacağını biliyorum. Ama yerlilerin anlaşılması çok güç olan bu kavramı olduğu gibi yazılarına aktarmaları ve yerine eş anlamlı bir sözcük koymaya kalkışmamaları bizim için büyük bir şanstır. Yoksa bu geleneğin özelliğini doğru olarak yorumlamayı ve büyük önemini kavramayı başaramazdık. Günümüz bilgileriyle bir şey evinin anlamını bulabiliriz. Çipçalar ömürlerinde hiç uzay gemisi görmedikleri için ona ne ad takacaklarını bilememişlerdi. Bildikleri kelimelerle açıklamaktan başka çareleri yoktu. Ev gibi bir şey inmiş ve içinden tanrılar çıkmışlardı. Peru'daki İnkaların gelenekleri daha dünya yaratılmamışken Uiracocha adlı bir adamın var olduğunu belirtirler. Yani Viracocha, sonraki tanrı Quetzalcoatl. Bu adamın tam adı dünya şeylerinin yaratıcısı anlamına gelen Uiracocha Tachayachachik'tir. Bu tanrı aslında hem erkek hem kadındır. Tiahuanaco'ya yerleşmiş ve orada bir devlet soyu yaratmıştır. Tiahuanaco'daki tek parça taştan yapılma güneş kapısıyla geleneksel yaratılış hikayesi arasında doğrudan ilişki olabilir mi? Uzaydan gelen ve yolcularının insanın yaratılışını başlatan altın yumurta efsanesini, bilinmeyen yıldızlardan gelmiş bir uzay gemisinin gerçek hikayesi olarak yorumlamakla çok kişisel mi davranıyoruz? Gökten düşen altın ya da parlak yumurta, insanlığın geleneksel yaratılış hikayelerinde sık sık tekrarlanan gerçek bir parçadır. Paskalya adasında yaşayanlar, tanrılarına uzayın efendileri olarak taparlar. Bunlardan Makemake, gökte yaşayanların tanrısıdır ve simgesi yumurtadır. Tibet'te Kantyua ve Tantyua adında iki garip kitap vardır. Aslında bunlardan kitap olarak söz etmek doğru değildir. Çünkü yalnız Kantyua 9 geniş bölümde 1083 kitabı bir araya getiren 108 parşömen ciltten oluşur. Kantyua, Buda'nın çevrilmiş sözü anlamına gelir ve lamacılığın kutsal yazılarını içerir. Kantyua'nın önemi, Kur'an'ın Müslümanlara olan önemi gibidir. Tantyua, çevrilmiş öğreti anlamına gelir ve Kantyua'nın 225 ciltlik yorumudur. Çince yazılmış olan bu kitaplar çok yer tuttuğundan, Tibet'in dağlarla çevrili vadilerine gizlenmiş bazı köylerin bodrumlarında saklanmıştır. Kitapların bağımsız parçaları 1 metre uzunluğunda, 10-20 santim kalınlığında ve 15 santim eninde tahta bloklara kazınmışlardır. Bir parşömen sayfanın en çok 8 blok aldığı düşünülürse, ciltlerin neden köylerin bodrumlarını doldurduğu anlaşılır. Asıl tarihleri kesin olmayan kitapların ancak %1'lik bölümü çevrilebilmiştir. İki esrarengiz yapıtta sürekli olarak gökteki incilerden ve içlerinde kendilerini uzun aralarla insana gösteren tanrıların yaşadığı saydam kürelerden söz ederler. Kantyua ve Tantyua üzerinde amaçlı ve düzenli araştırmalar yapılmış olsaydı, tanrılar ve dünya üzerindeki eylemleri hakkında pek çok şey öğrenilebilirdi. Rigveda, Hint dünyasında en eski kitap olarak bilinir. Anlattığı yaratılış şarkısı, uzayın sonsuzluğuna egemen olan ağırlıksızlık ve sessizlik durumunu bize bir kez daha aktarır. Paul Fitchhauer'in Yazılmıştır adlı kitabından bir parçayı alıyorum. O günlerde ne varlıklar ne de varlık olmayanlar vardı. Yukarılarda atmosferde gökyüzü de yoktu. Nereden nereye ne uçtu? Kimin korumasında? Derinliklerine varılamayan, anlaşılamayan neydi? O günlerde ne ölüm ne de ölümsüzlük vardı. Gün ve geceden hiç işaret yoktu. Bu birisi hava akımları olmadan, kendi kanunlarına uyarak soluk alırdı. Bundan başka hiçbir şey yoktu. Başlangıçta karanlık karanlığa gizlenmişti. Boşlukta sarılmış olan hayat gücündeki tek olan onun kızgın basıncının gücüyle doğmuştu. Bir yukarı bir aşağı var mıydı? Kim emin olabilir, kim onların ne zaman ortaya çıktığını, bu yaratılışın ne zaman geldiğini bilebilir? Boşlukla sarılmış hayat gücündeki deyimine özellikle dikkat etmeliyiz. 20. yüzyıl insanı bu yaratılış şarkısını bir uzay yolculuğunun hikayesinden başka bir şey olarak düşünemez. Ancak dünyanın dört bucağına yayılmış birbirinden habersiz yaşayan eski insanların neden aynı temel öze sahip yaratılış hikayeleri anlattıklarını kim açıklayabilir? Eski Çin klasiği Tao Te Ching'de uzay, dünya ve hayatın kökeni hakkında en güzel anlatımlardan biri vardır. Kişinin icat edebileceği anlam ebedi anlam değildir. Kişinin adlandırabileceği ad ebedi ad değildir. Adlandırılabilenin ardında dünyanın başlangıcı vardır. Adlandırılabilenin bu yanındaysa yaratıkların doğuşu vardır. Bu anlatıma göre de dünyanın başlangıcı kürelerimizin dışında uzanır. Bu yanda, yani adlandırılabilenin bu yanında ise yalnızca yaratıkların doğumu vardır. Mısırlı rahipler mumyalanmış ölünün yanına içinde gelecekteki davranışları konusunda uyarılar bulunan kitaplar koyarlardı. Bu ölü kitapları çok ayrıntılıydı. Düşünülebilen her durum için öğütler verirdi. Bu yol gösterici öğütler Tanrı Ptah'la birleşmeyi sağlarlardı. Mısır ölü kitabının en eski dualarından biri şöyleydi. Ey dünya yumurta, duy beni. Ben milyonlarca yılın horusuyum. Ben tahtın efendisiyim. Kötülükten arınmış, sonsuz boşlukları ve çağları aşarım. Kitap yorumlarını resimlerle, daha da iyisi taş işçilerinin elle tutulur çalışmalarıyla kanıtlayabildiğim zamanlar bana büyük bir zevk verir. Daireler, küreler ve toplar da bol bol bulunur. Cezayir sahrasının Tassili dağlarındaki yüzlerce kaya yüzü, garip elbiseler içindeki varlıkların resimleriyle doludur. Figürlerin başlarında antenli yuvarlak başlıklar vardır ve uzayda ağırlıksız olarak yüzüyormuş gibidirler. Fransız bilgini Henry Lot'un yarım daire biçiminde bir kayanın alt bölümünde bulduğu Tassili küresinden özel olarak söz etmeliyim. Uçar gibi çizilmiş çiftlerin arasında bir kadın ardından bir erkeği çekmektedir. Aynı merkeze sahip dört yuvarlaklı bir küre açıkça görülmektedir. Kürenin üst kenarındaki açık kapaktan tamamen modern görünüşlü bir televizyon anteni fırlamıştır. Kürenin sağ yanından parmakları açılmış iki el uzanmaktadır. Küreye eşlik eden beş uçan figür, kırmızı benekli beyaz ve beyaz benekli kırmızı başlıklar takmışlardır. Bunlar astronot başlığı mıdır? Bugün çocukların eline bir kutu kalem versek ve ay yolculuğunu akıllarından çizmelerini istesek, ortaya Tassili resimlerini andırır şekiller çıkabilir. Çünkü kaya yüzlerine tanrıların ziyaret anısını çizen vahşiler büyük bir ihtimalle bir çocuğun zeka yaşındaydılar. Tassili küresi rastladığım tek kanıt değildir. Aşağıdaki listede görülen bölgelere gidecek olanlar fotoğraf makinelerinde mutlaka film bulundursunlar. Çünkü resimlerini çekebilecekleri ve kökenleri hakkında düşünebilecekleri bol bol daire ve küreyle karşılaşacaklardır. Bu liste birçok yer arasından seçilmiş bölgelerden oluşmaktadır. İsveç, Kivik, Simrishamn'ın 80 kilometre güneyi, her turist rehberinden yıldız almış olan tanınmış kaya mezarlarında bol miktarda daireler vardır. Bunların bir bölümü dikey, bir çizgiyle bölünmüştür. Hepsi de tanrı simgesidir. İsveç, Tanum, Gothenburg'un kuzeyi, ışınlarla çevrelenmiş birçok küre ve daire. İtalya, Val Camonica, Brescia yakınları. İçlerinde sayısız ışık saçan daire ve başlıklı tanrılarda bulunan 20 bin kadar tarih öncesi resim. İspanya, Fuencaliente, Cordoba'nın 70 kilometre kadar kuzeydoğusu, ışınlarla taçlandırılmış ya da taçsız birçok daire ve küre. Amerika Birleşik Devletleri, Santa Barbara, Los Angeles'ın 20 kilometre kadar kuzeydoğusu, kısmen karışmış, ışın saçan daireler. ABD, Inyo County, Doğu Kaliforniya'da China Gölü üzerinde çemberler, yıldızlar, küreler, çok renkli ışınlar ve tanrıların figürleri. Görünüşte stratejik olarak dağılmış bulunan daire ve küreler dünyanın sayısız başka bölgelerinde de görülebilir. Özetlemek gerekirse, ister yaratılış efsanelerinde, ister tarih öncesi resim ya da sonraki kabartma ve tablolarda olsun, bütün daire ve küreler tanrı ya da tanrı başını temsil etmektedirler. Kanımca bu evrensel gelenek bizleri düşünmeye itmelidir. Geleneksel küre ve kutsal yumurtalarda dinsel ve simgesel özellikten başka şeyler de vardır. Bu işaretlere başka bir görüş açısından bakmanın zamanı gelmiştir. Bugüne kadar izlediğimiz düşünce biçimleri kesinlikle yanlış olabilir. Atalarımızın anıt ve belgelerde bıraktığı mirası tam olarak anlamamıza yarayacak ön bilgiden şimdiye kadar yoksunduk. Ama insanın ayağa ayak bastığı şu günlerde, hayat kuramının ve insanın evrenin efendisi olduğu görüşünün kabul edildiği yüzyıllarda ortaya atılan açıklamalarla yetinmeye imkan yoktur. Graubünden kantonundaki Sis eyaletinin Tussis kenti dolaylarındaki Kars Çenan'da yapılan kazılarda tarih öncesi kalıntılar bulunmuştu. Bu bölge evimden yalnızca 30 kilometre uzaklıktadır. Şu ana kadar gün ışığına çıkanlar nelerdir? Yüzeyleri küreler, daireler, helezonlar ve ışın saçan dairelerle dolu kaya ve plakalar. Kuramımın delilleri hemen kapımın önündeyken ben ne diye bütün dünyayı dolaşmıştım? Işınlarla çevrili küreler, yumurtalar ve uçan küreler yalnız mağara duvarları, tepeler, eski taş kabartmalar ve silindir mühürlerde değil, dünyanın birçok yerinde sert taştan yapılmış küreler olarak da bulunurlar. Söz gelişi ABD'nin Tennessee, Ohio, Kaliforniya ve Arizona bölgelerinde bu toplardan bulunmuştur. Ünlü Güneşin Oğulları kitabının yazarı arkeolog Profesör Marcel Homut, 1940 yılında Brezilya'nın Kuzey Amazon bölgesindeki Rio Branco dolaylarında 100 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde dev bir taş yumurta keşfetti. Homut, Piedra Pinta'da boyalı taş adı verilen dev ölçüdeki blok üzerinde 600 metrekarelik bir yüzeye yayılmış sayısız harf, çarpı işaretleri ve güneş sembolü buldu. Görüşmemiz sırasında bu harika örneğin doğanın bir garipliği olmadığını, uzun yıllar boyunca sayısız elin emek verdiği bir taş işçiliği ürünü olduğunu kesinlikle belirtti. Ancak toplar konusunda asıl arkeolojik heyecan küçük bir Orta Amerika devleti olan Costa Rica'daki buluntulardan doğar. Ülkenin tepelerinde, ırmak deltalarında, yüksek dağlarında ve ormanlarının ortasında binlerce olmasa bile yüzlerce yapma taş top bulunmaktadır. Çapı birkaç santimle 2,5 metre arasında değişen topların en ağırı 16 tondur. Bu toplar yüzünden bugüne kadar geniş turist kitlelerinden uzak kalmış, gelişmekte olan bir ülke görünümündeki Costa Rica'da 10 gün kaldım. Yolculuğum zevkli bir geziden başka her şeye benzedi ama gördüklerim, çektiğim zorlukları unutturacak türdendi. İlk karşılaştığım toplar, gözle görülür bir neden olmaksızın kırlara yayılmış duruyorlardı. Daha sonra tepelerin üstünde çeşitli top kümelerine rastladım. Bunlar çoğunlukla tepenin uzunlamasına ekseninin merkezinde toplanmışlardı. Çamurun içinde yürüyerek vardığım ırmak yatağında da anlaşılmaz garip biçimlerde kümelenmiş toplar buldum. Anlaşılmaz kümelenme biçimlerinin bir zamanlar düşünülerek ortaya konduğu kesindi. 45 başka top çok çok eski zamanlardan beri Diguis düzlüğünde yakıcı güneşin altında yatmıştı. Bunların söylediği ama dün de bugün de anlayamadığımız bir şeyler mi vardı? Merakımı gidermek ve topların resmini çekmek için gittiğim Coto Irmağı'nın güneydoğusundaki Piedras Blancas'ın 100 kilometrelik yolunu bir Land Rover'la ancak bir günde alabildik. İkide bir de yolun üstündeki engelleri kenara almak, Land Rover'ı çukurdan çıkarmak ve sayısız dönemeci dönmek zorunda kalıyorduk. Sonunda aracımız daha öteye gidemez oldu. Melez rehberimiz Bubu bir saat boyunca önden koşarak yolu zararlı yaratıklardan temizledi. Onun tedbirleri olmasaydı, iki kez hayal edemeyeceğiniz ölçüde büyük örümcek ağlarının içine düşecektik. Bu korkunç yaratıkların zehri öldürücü olabiliyordu. Sonunda balta girmemiş ormanın ortasında boyu bizlerden büyük iki kocaman topun yanına gelebildik. Piedras Blancas yakınlarındaki taşları gözlerimle görmek istememin nedeni bu taşların ormanın ta ortasında bulunmasıydı. Taşların ancak birkaç yüzyıl önce yapıldığı söylenmekteydi. Ancak onları gözüyle görmüş biri buna inanamaz. Kanımca toplar bu ilkel ormana zengin bitki örtüsü büyümeye başlamadan konulmuşlardı. Bugün Ebu Simbel'i bütün modern makineleri kullanarak başka bir bölgeye aktarmayı başardık. Ama bu topları ilkel bir ormana taşıyıp yiyebileceğimiz kuşkuludur. Costa Rica'da daha başka toplar da gördüm. Golfo Dulce'de 15 dev top düz bir çizgi üzerinde sıralanmıştır. Sierra Burunguera'nın kuzeyindeki Uita köyü yakınında 12 top buldum. Escuina ırmağının çamurlu yatağından 4 top çıkarılmıştı. Camaronal adasında 2 ve Diguis ırmağı dolaylarındaki Cordillera Burunguera'nın doruğunda birçok top vardır. Bu esrarengiz topların çoğu granit ya da lavdan yapılmışlardır. Günümüzde bir zamanlar var olan taş topların kesin sayısını bulmak çok zordur. Topların birçok güzel örneği parkları, bahçeleri ve kamu binalarını süslemektedir. Ayrıca eski bir efsane, topların ortasında altın bulunduğuna değindiği için birçok top çekiç ve keskilerle paramparça edilmiştir. İşin garip yanı, topların bulunduğu bölgelerin yakınlarında hammaddeyi sağlayacak taş ocakları yoktur. Başka yerlerde olduğu gibi burada da bizi imalatçılara götürebilecek izler silinmiştir. 1940 ve 1941 yıllarında Rio de Goiás bölgesindeki Cordillera Burunguera'nın eteklerindeki orman ve bataklıkların temizlenmesi sırasında arkeolog Doris Z. Stone birçok yapma top buldu. Bunlar hakkında yazdığı ayrıntılı açıklamaları teslim olduğunu belirten şu sözlerle bitiriyordu. Costa Rica'daki toplar, dünyanın çözülmemiş tarih öncesi taş anıtlar bilmecesi arasına katılmalıdır. Gerçekten de taş topları kimin yaptığını, bu iş için hangi araçların kullanıldığını, topların ne amaçla ortaya konduğunu ve ne zaman yapıldığını bilmemekteyiz. Bugün arkeologların Kızılderili toplarını ya da yerlilerin taktığı adla gök toplarını açıklamak üzere söyledikleri her şey yalnızca bir tahminden öteye gitmemektedir. Bölgesel bir efsane, akla yatkın bir yorumla her topun güneşi temsil ettiğini söyler. Ancak arkeologlar bu açıklamayı kabul etmezler. Çünkü o dolaylarda güneş her çağda bir altın daire, tekerlek ya da disk olarak gösterilmiş ve ne İnkalar, ne Mayalar, ne de Aztekler bu amaçla top kullanmışlardır.